Dolayısıyla adımız bile olmadığı için.
Hayatın sesleri. Beş haberlerinden sonra söz verdiğimiz üzere işte yine sizlerle birlikteyiz. Bir Hayatın Sesleri programında daha sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve biz 15.55'e dek yine siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz bizlere biliyorsunuz. Hayatın Sesleri olarak aradığınızda Facebook'tan ve Twitter'dan da bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizde şimdi ilk müziğimiz geliyor kulaklarınıza. Saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştırmak istiyoruz sizleri. Oyuncu, sunucu, eğitmen Sayın Altan Alkan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Ramazan ayı içerisindeyiz. Tabii Ramazan ayıyla birlikte bir heyecan var tabii ki. Evet. İbadetin getirdiği yoğunluğun yanı sıra Ramazan gelenekleri, o eski Ramazan gelenekleri günleri diyorum ne yazık ki.
Direkler arası diye adlandırılan eskiden evet. Oradan bugüne uzanan evet. Ramazan
şimdi
gelenekleri.
Şimdi işte hepsi onlardan söz edeceğiz. Şimdi Ramazan eğlenceleri için aslında hala günümüzde bile haftalar öncesinden hazırlıklar başlar ama biz hiçbir zaman o eski keyfi bulamayız. Şimdi maalesef. Neydi o eski şenlikler? Bir oradan bir başlayalım isterseniz. Neydi o Ramazan eğlenceleri?
Bir kere şöyle bir özellik var. Fazla alternatifi yoktu zaten.
Evet.
İnsanlar nasıl o bir ayın gelmesini bekliyorlarsa, ibadet için o yoğun ayı yaşamak istiyorlarsa, bir diğer taraftan da o özel gösterilerin gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorlardı. Çünkü sanat etkinlikleri hem çok fazla değil hem ulaşabilmek çok kolay değil. Halkın gücünü de alım gücünü ya da ulaşım gücünü de düşünürsek o zaman işte çekilen yokluklar sıkıntıların içerisinde her zaman halk karşı karşıya olamıyordu. Ancak böyle özel zamanlarda onları bir arada görebiliyordu. İşte direkler arası geleneği dediğimiz o hepsinin bir arada olduğu meddahından karagözüne, gölge oyununa, orta oyununa, köy seyirliklerine, tahta bacaklarına, cambazlarına varıncaya kadar dört başı mamur bir gösteri yapılıyordu. Ve her bir sokakta, her bir köşede başka bir etkinlik oluyordu. O coşku bir de yani bizde şimdi genellikle iftardan hemen sonrasında yapılıyor ve kısa bir sürede bitiyor. O zaman sahura kadar uzanan bir maraton gibi adeta devam ediyordu.
Evet. Ama tabii sokaklar vardı, Ramazan sokakları. Evet. Hepsi oralarda gerçekleştirilirdi. Evet. Şimdi bunların yerini günümüzde birazcık televizyonlar aldı ne yazık
ve
ki.
Biraz o da AVM'ler.
Evet, AVM'ler. AVM'ler belki biraz daha keyifli olabiliyor ama televizyonlardan aynı keyfi alamıyor. Ne yazık ki.
Hani şimdi bir yayın stüdyosundan böyle konuşmak biraz zor olacak ama bu tarz sanatların işte tiyatro diyelim şimdilik tırnak içerisinde ama temaşa sanatların diyelim asıl eski kullanışıyla.
Evet.
Asıl keyfi seyirciyle beraber iletişim içerisinde olabilmek ya. Benim yaptığım bir espri, benim söylediğim bir söz aşağıya nasıl yansıyor, oradan nasıl bir tepki geliyor, nasıl bir reaksiyon geliyor.
Evet.
Yani zaten tülata dayalı olduğu için bizim geleneksel tiyatromuz ya da geleneksel sanatlarımız o tülata dayalı olmasının en büyük sebeplerinden biri de her akşam başka bir seyirci var. Her akşam başka bir topluluk var. Her akşam aslında yeni bir oyun yaratılıyor, yeni bir oyun yazılıyor. Dolayısıyla o ilişki de çok iç içe olduğu için muhteşem oluyordu. Sanatçıyı çok yakından tanıyorlardı, gerekirse laf atıyorlardı işte. Eskilerde İsmail Dümbül'ü ile ilgili hep anlatılır işte bir gösterisi sırasında kendini bilmez seyircinin bir tanesi salatalık fırlatıvermiş sahneye. Bakın arkadaşlar beyefendi kartvizitini yollamış diye hemen ona cevap vermiş. Yani bu tür hazır cevaplıklar da o seyirciyle beraber oluyor. O zaman keyifli oluyor. Ama şimdi bir ekranın arkasından çok uzaklarda bir elektronik ortamlardan geçtikten sonra size geliyor. Sizin reaksiyonunuzu oyuncu, sanatçı hissedemiyor ya da siz sanatçının o an ne hissettiğini tam anlayamıyorsunuz.
Evet.
Bir çok uzattım sözü ama parantez içinde bir şey söyleyeyim. Biz şimdi Tiyatro 1112 Garaj diye bir toplulukla beraberiz. 60 kişilik kendimizin yaptığı bir salonumuz var. Seyirciye çok yakınız dolayısıyla. Şu an birinci seyircimiz ilk sırada oturan sizinle aynı mesafede oluyor bizimle. Ve o sırada onların aklından geçeni bile neredeyse hissedebiliyorsunuz. Biz daha büyük bir sahneye, daha büyük bir salona gittiğimiz zaman aynı keyfi alamıyoruz mesela oynadığımız
oyunda. Peki bu geleneksel oyunları mı sergiliyorsunuz orada?
Geleneksel örneğin geçen sene bir şair evlenmesini canlandırdık. Üstelik meddah tekniğiyle canlandırdık. Ona da çok önem veriyoruz. Yani uzun zamandır bu tarz bir oyun oynanmamıştı Ankara'da. Bir özel tiyatro olarak devlet tiyatrosu her zaman görevini yapıyor o konuda mutlaka. Ama bir özel tiyatro gerçekleştirmiyordu. Biz bir sezon boyunca Kültür Bakanlığı'ndan da destek alarak Bir Şair Bir Evlenme adıyla ilk oyunumuzu gerçekleştirdik. İlk derken hani batılı anlamda yazılmış ilk tiyatro metni olarak ilk oyunumuzu gerçekleştirdik. Ve çok da güzel reaksiyon aldık. Hatta tüm sezonlar içinde baktığımızda seyirciyle en çok buluşan oyunumuz oldu.
Ne güzel. Şimdi küçük salonlarda olması daha avantajlı. Daha çok kişiyle yüz yüze olup daha çok oyunun içerisine alabiliyorsunuz.
Evet,
siz
de
dahil olabiliyorsunuz herhalde. O daha keyifli diyorsunuz.
Dolayısıyla buradan şeye bağlamak istiyorum. İşte direkler arası zamanı niye keyifliydi? Bir, çok alternatif yoktu. İkincisi zaten sokakta halkla iç içe yapılan bir şeydi. Onun verdiği enerjiyi hiçbir yerde bulamayız tabii
ki. Dolayısıyla şimdi sizin de az önce söylediğiniz gibi belki biraz daha AVM'lerde ama yine o eski tat yok. Neden yok? Orada da seyircili örneğin yine küçük bir alanda gerçekleşiyor.
Ortam biraz ona uygun değil. Yani hı hı. AVM'nin tamam bir köşesinde sağ olsunlar yükselti koyuyorlar, sahne koyuyorlar evet. falan ama yaşamıyor orada. Evet. Ya oraya ait hissettirmiyor kendini. Hı hı. Aitlik hissedemiyor. Çünkü evet. çok farklı bir yapı o. Yani bizde tamam bedestenler işte kapalı çarşılar vesaire hı hı. AVM'leri belki ilk kuran da biziz.
Evet.
toplum olarak, kültür olarak ama yani bizde hayat sokakta daha çok.
Evet.
Sokaktan koptuğu zaman halktan da kopuyor gibi oluyor. Orada mağazanın vitrine bakmak gibi oluyor. Mağaza evet. vitrinde bir şey baktınız, bir de orada bir şey var. Ona da baktınız, geçtiniz. Yaşama şansı çok fazla olmuyor. Evet. Yine bir iletişim yok. Sadece hı-hı. seyredebiliyorlar.
Evet. Belki Ankaralı dinleyicilerimiz daha yakından bilirler. Hamam önünde evet. Ramazan'da yaşatılmaya evet. çalışılıyor ki orası biraz daha o anlamda kesinlikle. Keyifli.
Kesinlikle.
O eski o nostaljik havayı tadabiliyorsunuz.
Hemen burada bazı belediyelerimize teşekkür edelim. Hepsinin ismini saymayacağım da ama pek çok Anadolu'da da yapan var. İşte Ankara'da da yapan hı-hı. var. Yeniden onların sayesinde canlanıyor. Zaten öyle olmasa iyice unutulup gidecek.
Evet. Aslında yaşamak ve yaşatmak elimizde o eski Ramazanları ama nereden başlamak gerekir acaba? Yani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama tam da istenilen elde edilmiyor galiba.
Şimdi arz talep dengesini doğru kurmak lazım galiba. Halk bir şekilde talep edecek ki onlara hı-hı. da arz edilsin. Şimdi niye hamam önü gibi bir yer yaratıldı? Ankara'nın böyle ihtiyacı vardı böyle evet. bir şeye. Dışarıdan misafiriniz geliyor, gezdirecek iki tane yer var. Üçüncü bir yer bulunamıyordu. Ama şimdi hı-hı. öyle mi? İnsanların aklına gelen bir hamam önüne gidelim, o eski evler, o eski sokaklar bir görülsün deniyor. Böyle bir talep vardı. Yetkililer de onu geç de kalmış olsa sonunda gerçekleştirdiler. Bunun gibi ya biz niye Karagöz seyredemiyoruz? Biz niye gölge oyununun dışında geleneksel tiyatromuzla ilgili bir şey göremiyoruz? Niye
ama
bir meddah göremiyoruz?
Ama yapan da kalmadı herhalde değil mi?
Eskisi kadar olmasa da şu son dönemlerde bir 5-6 yıldır bir canlılık var. Eskiden daha fazlaydı mutlaka. Bunu her gittiğim toplantıda ya da sohbette söylemeye çalışıyorum. Bizde iyice unutulmaya başlamıştı. Zamanın Kültür Bakanı İstemiyan Talay Yunanistan'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde oraya misafir oluyor. Onlar da olimpiyatın açılışını Karagöz ismi altında iki Karagöz tasviriyle büyük stadyumun, olimpiyat hı hı. stadyumunun içinde gerçekleştirecekler. Bizim bakanımız itiraz ediyor buna. Diyor ki Karagöz bizimdir, siz bizim değerimize sahip çıkıyorsunuz. Onlar da diyor hayır bizimdir. Kısa bir münakaşa diyelim
evet.
oluyor. Onun üzerine Yunan bakan diyor ki sayın bakanım şimdi ben sizi Atina'da herhangi bir yere götüreyim. Hali hazırda açık en az 50-60 tane Karagöz oynatan tiyatroya götürebilirim. Şimdi uçağı atlasak İstanbul'a gitsek siz beni kaç tiyatroya götürürsünüz?
Niye?
Sayın bakan cevap veremiyor tabii. Dolayısıyla böyle bir sahiplenme lazım. O zaman mesela döner dönmez emir veriyor. İşte Türkiye'nin dört bir tarafında yetiştirilsin diye Karagözcüler bulmak üzere.
Hı hı. Evet.
Dolayısıyla ben de öyle başladım zaten. Devlet Tiyatrosu'nda Sayın Mustafa Mutlu hocamız hı hı. o olayın başındaydı. İşte sınavlar yapıldı filan. Öyle Karagöz'e başladık ve oradan pek çok genç de yetişmeye başladı. Bunun gibi farklı yerlerde de farklı öğrenciler aldı yürüyor şu an.
Evet. Peki o zaman buyurun. O geleneksel oyunlara birazcık geçelim. Örnekler verelim.
Karagöz'le mi başlayalım, Meddah'la mı başlayalım?
Hangisinden isterseniz. Çünkü masamızın üzerinde bir Karagöz'le Hacivat var. Sosyal medyada fotoğraflarını paylaştık. Dinleyicilerimiz görecek. Teşekkürlerdir mutlaka.
Hay hay.
Def var, kaval var değil mi?
Efendim nareke diyoruz ona.
Nareke, evet.
Sazdan kamıştan yapılıyor. Çok aha. basit bir çalgı. O zaman Karagöz'le başlayalım. Sonra buyurun. Devam ederiz zamanımızı el verirse. Perdesini aç bana göster yüzünü görmek için ben yüzünü dağları açtım da geldim. Oh hay hak perde kurduk ışık yaktık gösteririz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu sanılmasın martabal bu perde başka perde. Kalp gözüyle bakana sevgi, güzellikler perdesi. TRT Türkiye'nin sesi dinleyenleri için kuruldu işte efendim şu an hayal perdesi.
Efendim Ramazan-ı Şerifleriniz hayır olsun. Hasret bitti, sonunda 11 ayın sultanı da kavuştu. Kavuştuk ama benim bir hasretim daha var. Can dostum, sevgili kardeşim, aziz arkadaşım Karagöz'ü uzun zamandır göremiyorum. Bu vesileyle huzurunuza çağırayım da biraz sohbet edelim, hasret giderelim. Yar bana bir eğlence, ah bana bir eğlence aman.
Ya bağırma, kafam oldu kazan.
Yar bana bir eğlence.
Bak böyle giderse bitmez bu gece.
Ah bana bir eğlence medet.
Ya az daha bağırırsan kafana geliyor sepet.
O zaman sen de aşağı gel Karagöz'üm.
Gelemem ya, uygun değilim.
Ah efendim, olur mu hiç? Bak radyoları başında bizi bekleyenler var.
Bekleyenler mi var? Ya Hacı Cavcav, evde yok de, evde yok de. Alacaklılardır. Vallahi cepte 5 kuruşum yok.
Değil efendim. Onlar gayet güzel bir radyo programı yapıyorlar efendim. Hayatın Sesleri programının değerli dinleyenleri burada.
Muhallebi çocuklarım burada. Ya niye bize gelmişler?
Ya değil efendim, malum Ramazan geldi.
Safa geldi, hoş geldi.
İşte Karagöz'üm, sen de gel de safamız tam olsun.
Sen de mi duydun?
Neyi duydum?
Ya sen dedin ya, Karagöz oldu tosun.
Anlamadım efendim, nasıl yani?
Ya yanisi ben evde otura otura çok kilo almışım. Tosun gibi olmuşum. Bu göbekle insan içine çıkmaya utanıyorum. Gelemem. Bay bay bay bay bay.
Aa efendim, her derdin çaresi bulunur. Sen gel de dertleşelim.
Dalga geçmek yok ama.
Aa efendim, olur mu? Sağlık konusu hiç alaya gelmez.
Neyse, bekle, geliyorum. Hadi bakalım.
Aa efendim, lafı daha fazla uzatırsan hiçbir yere gelemeyeceksin. Yayının süresi yetmeyecek.
Ya tamam, geldim işte. Bay bay bay bay bay.
Aman efendim, aman aman efendim, aman, ne olmuş sana böyle?
Ya bana bak, hani dalga yoktu?
Ya değil efendim, dalga için değil. Gerçekten merak ettim. Nasıl bu kadar kilo aldın?
Ya iş güç yok. Sürekli televizyon başında otur. Sürekli atıştır. Hiç egzersiz yapamadım.
Aa efendim, ah demek ki hiç egzersiz yapamadım.
Ya yapamadım gerçekten.
Ne yani, hareket etmedin?
Ya görünen köy kılavuz istemez. Bak yapamadım.
Peki efendim, o zaman hemen diyete başlıyorsun.
Allah Allah, spor yaparken de mi niyet ediliyor?
Hayır değil efendim, niyetli diyet diyet. Gerçi her işe niyetle başlanır zaten ama.
Ya nasıl olacak peki?
Efendim ben şimdi sana spor ve diyet uzmanları yollayacağım. Sen onları takip et.
Ya niye ben hafiye miyim, dedektif miyim? Niye elin adamını takip ediyorum?
Değil efendim, bak onlar uzman, şimdi gelecekler.
İyi hadi bakalım, gönder.
Evet, karada kaçan, havada uçan, var mı bana yan bakan?
Hoppala, ben uzman bekliyordum, azman geldi ya. Adama bak, hem sesi hem ensesi kalın.
Brother, buralarda kara gözlerler biri varmış, spora ihtiyacı olan.
Efendim benim. Zayıflamak için spor yapmam gerekmiş.
Heh, güzel. Şimdi sen önce bir güzel esneyeceksin.
İyi oldu vallahi, uykum da vardı. Ben şöyle bir köşeye yatayım.
Hop! Ne yapıyorsun? Kalk bakayım ayağa, neden yattın?
Ya sen esne deyince ben de uykum geldi.
Olur mu hiç? Ben vücudu esnetmekten bahsediyorum. Yeterince esnedikten sonra kuvvet çalışacağız.
Küvette mi çalışacağız? Yahu su dünyanın parası, bir küvet kaça dolar biliyor musun?
Ne alakası var? Bir sus da dinle. Kuvvetten sonra gevşeyeceksin.
Ben vida mıyım gevşeyim ya? Allah Allah.
Anlaşıldı böyle olmayacak. O zaman seninle kürek çekelim.
Çile mi çekelim? Ya ben doğdum doğalı çekiyorum zaten. Bir de seninle çekmeyeyim ya.
Allah Allah. Allah Allah. Ben seninle uğraşamam, o zaman gidiyorum.
Git bakalım, nereye gidersen git. Zaten Hacı Avcı bana 400 gün birini yollamaz ki. Birisi daha geliyor benim.
Efendi Karagöz sen misin?
Evet benim de, sen kimsin?
Ben sana diyet gösterecek.
Niyet mi çektirecek? Ya tavşan mıyım ben, niye çekeyim?
Değil ben oraya, diyet diyorum, gıdana dikkat edeceksin.
Gıdığıma laf mı edeceksin?
Ne diyorsun bir adam, ben sana şimdi bir reçete vereceğim.
Peçete mi vereceksin? Ya ben yemek yemek istemiyorum, ne yapayım peçeteyi?
Of vallahi şimdi sıldıracağım, peçete değil reçete. Yani sen ne yiyeceksin ne yemeyeceksin yazacağım.
İyi ver bakalım.
Al bakalım.
Bundan eksik mi? Ya ne yaptın sen ya? Sen bütün pazarı yazmışsın. Bende bu kadar para var mı? Allah ya. Hadi bakın defol şurada ya. Allah Allah. Bay bay bay.
Aa efendim, ah ne yaptın yine? Yıktın perdeyi, eylediğin viran. Koşup sahibine haber vereyim hemen.
Bay bay bay. Sen gidersin de beni buraya bağlamazlar ya. Ben de bir güzel giderim dergaha, sergaha. Hadi efendim, görüşürüz. Hoşçakalın.
Aa efendim, ah bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.
Evet, çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Umarım radyoları başındaki dinleyicilerimiz de aynı keyif almışlardır.
Ben de diliyorum efendim.
İçerideki izleyicilerimiz de alkışlıyorlar sizi. Sağ olsunlar. Onlar da aynı keyfi aldılar, ekip arkadaşlarım. Da evet, çok teşekkür ederiz. Daha var herhalde değil mi?
Var efendim. Eğer süremiz varsa siz bana işaret edersiniz. Olmayan yerde keseriz.
Peki efendim. Bir 3 dakikamız daha
tamam.
Var.
Tamam. O zaman hepsini olmasa da bir meda hikayemiz var. Onun girişini yapayım. Başında Asam'daki lütfen tekerlemesini. Bugün Asam'ı yanımda getirmedim ama Asam yerine narekemi kullanayım.
Evet.
Hak dostum hak. Söyledikçe sergüzeşti, verir bezme letafet. Dinle imdi bende acizden hoş bir hikayet. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, pire berber iken. Ben daha 15 yaşındayken. Anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Var varanın sürsürenin, destursuz bağa girenin hali budur. Hey! Derken anam düştü beşikten, babam geçti eşikten. Anam dedi bırak sarmayı. Ben dedim sen bırak yarmayı. Anam bıraktı yarmayı. Fırladım kaçtım anahtar deliğinden. Gittim gittim. Tam 6 ay yürüdüm. Arkama bir de baktım ne göreyim. Bir karış yol gitmişim. Neyse tekrar başladım yürümeye. Bu kez 6 ay daha gittim. Bir kulak verdim ki tellallar bağırıyor. 40 kazan keşkekle, 40 kazan yoğurdu kim yiyecek diye. Hemen eve girdim. Bir kavak ağacı vardı. 40 kişi tuttum yonturdum. 40 kişi tuttum oydurdum. Bir kepçe yaptırdım. Omuzladım kaldırdım. Dizlerimi daldırdım. 40 kazan keşkekle, 40 kazan yoğurdu o kepçeye aldırdım. Öyle bir yuttum ki dudaklarımın bile haberi olmadı. Neyse ayrıldım oradan, gittiğim bir memlekete vardım. Yaran-ı Sefa, Bekri Mustafa kaynadı kafa. Ak sakal, kara sakal, pembe sakal, yeni berber elinden çıkmış bir taze sakal. Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı. Hamamcı olsam dost ahbap hatırı. Doğru kelam, bir gün başıma yıkıldı hamam. Dereden siz gelin tepeden ben. Tahta merdiven, taş merdiven, toprak merdiven. Tahta merdivenden çıktım yukarı. Ol güzel kızlar, andıkça yüreğim sızlar. Ol perdeyi kaldırdım, baktım köşede bir hanım oturur. Şöyle ettim, böyle ettim, tabanın altına bir fiske vurdum. Buradan kalktık, gittik, gittik, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. 6 ay bir güz gittik. Bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Yine kalktık, gittik, gide gide gittik, göründü. Çin maçin padişahının bağları. Girdik birine, değirmencinin biri değirmen çevirir. Yanında bir de kedisi var. O kedideki göz, o kedideki kuş, o kedideki burun, o kedideki kuyruk. Bütün gece düşündüm, taşındım, tatlı tatlı kaşındım. Dedim efendim daha fazla uzatmayalım. Bu hikayeyi burada noktalayalım. Bir başka sohbette yeniden buluşalım.
Evet, o sohbetin bir an önce olmasını dileyelim biz de. Gerçekten çok hoş, çok keyifliydi. O eski Ramazanları dinleyelim. İzleyicilerimize bir nebze de olsa biz stüdyomuzdan sizin aracılığınızla yaşatmaya, aktarmaya çalıştık.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, oyuncu, sunucu, eğitmen Sayın Altan Alkan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim. Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Thank you. yeter ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka.
Sözcükler. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, siz de gittiniz mi o eski Ramazanları az önce?
Evet, çok keyifliydi.
Çok keyifliydi.
Biz stüdyoda keyfini çıkardık dileriz. Dinleyicilerimiz de aynı keyfe
evet,
ulaşmıştır.
Evet, mutlaka. Şimdi bir başka geleneğe geçeceğiz. Hikaye anlatmak bizim en eski geleneklerimizden aslında, evet, değil mi? Şimdi hikaye anlatırken nelere dikkat ederiz? Çok güzel bir hikayeyi berbat da edebiliriz aslında.
Doğru,
o anlatım
doğru.
Tarzımız.
Biraz önce çok iyi konuşacağız. Bir örneğini gördük aslında Altan Bey, sağ olsun. Bizim günlük kendi hikayelerimizi anlatmamız ya da işte sıklıkla kendi hayatımızdan bazı şeyleri hikayeleştirmemiz iletişimin bir parçası. Ama zaman zaman da hikayeyi hikaye olarak anlatıyoruz aslında. Bizim geleneksel seyirlik oyunlarımız içerisindeki medda bunun bir göstergesi. Ancak hikaye anlatımı özellikle de topluluk karşısında örneğin bir sunum yaparken ya da işte etkilemek amaçlı bir bilgi içerikli bir konuşma değil de biraz daha duyguyu da harekete geçirecek bir şeyler anlatmamız gerektiği zaman zorlanıyoruz.
Çünkü, ama çok zor bir iş gerçekten.
Evet, evet. Biraz önce yapımcılarımızdan Feray Hanım'la sohbet ederken o dedi ki böyle zengin bir kültürden biz nasıl işte kısaltmalarla yazılan az kelimeyle yetinen bir iletişime razı olur hale geldik.
Evet.
Teknolojinin gelişimi bizi belli bir noktaya getiriyor, evet. Fakat o getirdiği noktada unuttuğumuz bazı şeyler var. Biraz önce iyi bir örneğini gördük. Şöyle ki bizim geleneksel masallarımızda gökten üç elma düşer. Biri anlatanın, biri dinleyenin, öbürü de hikayedekilerin başına. Bu sadece sembolik ve söz olsun diye söylenen bir şey değil. Paylaşılması gerekiyor anlatma evet. alanının. Anlatan kadar dinleyenin de etkin olduğu bir süreç orası. Hı-hı. Eğer dinleyen olmazsa anlatanın anlattığı şekil değiştiriyor.
Hı-hı.
Ve biz bugün aslında anlatılmış, geçmişte anlatılmış ve tamamlanmış hikayelerin dinleyicileri olmaya razı geliyoruz. Bu bize rahatlık gibi geliyor, kolaylık gibi geliyor, alışıyoruz. Fakat biz aktif, çok yönlü dinleyici olma özelliğimizi yitiriyoruz. Ve bu özelliğimizi yitirdikçe anlatan olma tarafımız da zayıflıyor. Yani biz dinlemediğimiz için anlatamıyoruz.
Anlatamıyoruz da evet.
Dinleme konusunda kendimizi geliştirmemiz birinci basamak. Özellikle de etkin dinleyici yani canlı dinleyici olmayı tercih etmemiz lazım. Tiyatro gibi şu aralar yeniden gündemde olmaya başladı hikaye anlatıcılığı. Tek kişilik anlatımlarla masal dinlemek gibi, hikaye dinlemek gibi günlük hayatın içerisinde olmayan etkinliklere yer açmamız gerek. İlk yapmamız gereken şey bu.
Hı hı.
Arkasından da kendimizi hem sözcük olarak hem farkında olduğumuz alanlar olarak biraz zenginleştirmemiz gerek. Bu ne demek şu? Herkesin bir şeyi anlatırken ağırlıkla kullandığı, tercih ettiği sözcükler, sözcük grupları vardır. Şimdi kişisel gelişim bunu daha da grupladı artık, tespit
evet.
ettiler. İşte görsel, işitsel, duyusal ya da dokunsal diyorlar. Tercih ettiğimiz alanın ne olduğunu bir bilmeliyiz. Örneğin siz çok görsel sözcükler kullanıyorsunuz, işte ışıldadı, parladı gibi. Hı hı. Fakat ben güçlü bir biçimde aslında duymaya odaklı bir insansam, söylediğiniz şeylerin bir kısmı bana çok ulaşmayabilir. Bu çok önemli değilmiş gibi geliyor ama iletişimin temel dinamiklerinden biri de burada yatıyor. Karşımızdakinin anlayabileceği sözcükler demek her zaman yaş grubuna ya da her zaman dil yeterliliğine ilişkin bir şey değil. Onun tercih ettiği sözcükleri de bilmemiz gerek.
Peki neye göre nasıl seçeceğiz o zaman?
İşte bunun için hikaye anlatıcılığında şöyle bir etkinlik veriyorlar. Bir çalışma grubu bu. Hı hı. Şimdi kendi sözcüklerimizin hangileri olduğunu bulmak kolay. Yani bir şeyi gözümüzde canlandırdığımızda mı daha iyi fark ediyoruz? Bir şeyi anlatırken hangi sözcükleri kullanıyorum? Genellikle de şöyle söylüyorlar. Eğer bir anlatmayla ilgili bir hedefiniz varsa bir de ortağınız olmalı. Çünkü ben bir şeyi anlatırken çok kendimi dışarıdan gözlemleyemeyebilirim. Profesyonelleri bunu yapıyorlar, eğitimleri var ama hani biraz daha amatör, aşkla bu işe yakınlaşan insanların yanında bir ortağının olması, anlatıcı ortağının, dinleyici ortağının olması, hı-hı, iyi bir şey. Kendimizi geliştirmek için de şöyle bir tanımı var. Diyorlar ki bir zaman dilimi ayır ve bildiğin bir masalı sadece gözlere hitap eden sözcüklerle anlatmaya çalış.
Şimdi çok zor gibi geldi düşününce. Evet.
Yani hani sadece ışıkla, görüntülerle, renklerle, hı-hı, renklerin birbirine geçişleriyle.
Yani onu düşündürecek sözcüklerle.
Evet, o sözcükleri, evet, seç ve onlara ağırlık vererek anlat. Sadece onlarla anlatılamaz ama önemli noktalarını onlarla vurgula. Sonra sesle ilgili sözcükleri seçerek anlat.
Evet.
Sonra örneğin kokuya odaklan ve anlattığın hikayedeki kokuların canlanmasına izin ver. Hatta bunun için egzersizleri var. İşte bu yüzden anlatı eğitimleri, anlatı okulları, hı hı, çok ünlü olmaya başladı. Çünkü zaman ayırıp örneğin sırt üstü yere yatıp o sözcükleri çağırmakla ilgili etkinlikleri var.
Evet.
Kokuyu, tadı ya da oluşturduğu duyguları, yani bedenin içindeki o sıkışmışlığı, ferahlığı, rahatlığı, duruşu, nasıl bir duruşu olurdu? Anlattığın hikayedeki kahramanların duruşuna odaklan. Bu, eğer biz böyle bir hikaye masal anlatıyorsak, evet, birebir işimize yarıyor. Ama biz sunum yapan biriysek, örneğin bir satış temsilcisiysek, o zaman da kendimizi farklı dillere, biraz önce söylediğimiz o sözcük filtrelerine göre, hı hı, o filtrelerden geçecek pasaportlara sahip olabiliyoruz. Oradan öteye geçebiliyoruz, karşı tarafa ulaşabiliyoruz. Herhangi bir hikayeyi anlatırken artık hani aşağı yukarı her bu işle ilgilenenin söylediği, hikayelerin bir aksiyonları var. Onlara kemik ya da iskelet diyorlar. Bir de bizim betimleme diyebileceğimiz, biraz önce bahsettiğim, hı hı, işte herhangi bir durumu ya da kişiyi tarif etmeye detaylarıyla yarayan sözcükler ve kalıplar var. Bu ikisinin dengesini kurabilmemiz gerek. Kurulmazsa, eğer kemik çok fazla olursa dinleyici hikayenin sürekli ritminde kalır ama duygudaşlık kuramaz.
Evet. Şimdi tabii bir hikayeyi güzel yapan anlatıcısıdır.
Evet.
Şimdi dinleyen dinleyicilerimiz, evet, evet, bunu sizde çok iyi duyuyorlardır mutlaka. Ama tabii bir de görüntü işin içine girdiğinde jest ve mimikler de çok önem doğru kazanıyor galiba.
Aslında bir yine çalışma alanlarından biri şu. Bu jestleri ve mimikleri yakalayabilmek için hikayenin geçtiği mekana aslında bir bilgisayar oyunu gibi, örneğin kolay bir örnek olsun, Keloğlan masalının bir versiyonunu anlatacaksam ben Keloğlan'ın evini içinde bulunduğumuz stüdyoya getirmeliyim.
Hı hı.
Ve işte sedir nerededir, annesi nerede oturmaktadır, Keloğlan hangi kapıdan girer, kapı nerededir, bütün bunları üç boyutlu olarak şekillendirmeliyim etrafımda.
Hı hı.
Ve bunu ilk önce kendim bu odanın içinde, Keloğlan'ın evinin içinde hareket etmeliyim. Ondan sonra ancak anlattığımda, her detayı anlatmama gerek yok. Ama ben anlatmaya başladığım zaman dinleyiciye de geçecek. Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar çocuklar üzerinde. Hikayecilerin ilk önce kendi iç dünyalarında bütün bu biraz önce bahsettiğimiz sözcük ve görsel yapılandırmayı yapıp sonra hikayeyi anlattığı bir grup çocuk olmuş. Hı hı. Ve bu kadar hazırlık yapmadan anlatılan ve duyguyu çok hikayecinin içinde hissetmediği ya da biraz önce söylediğim bu üç boyutlu yapılandırmayı yapmadan anlattığı hikayeleri dinleyen çocuklar ve sonra bu çocuklara resim yaptırmışlar. Orman geçiyor anlatılan hikayede. Hiç anlatmadığı halde hikayeci, hazırlıklı ve bu çalışmaları yapmış bir hikayeci, söz olarak hikayede yer vermediği halde çocuklar hikayeden sonra resim yaparken hikayecinin düşlediği ağaçlara yakın ağaçlar çizebilmişler. Çok çeşitli enteresan ağaçlar çizmişler, evet. Ve çizdikleri ağaçlarda çok farklı renkler kullanmışlar. Evet. Ama hikayeci biraz daha kendini katmadan ve bu yapılandırmalara odaklanmadan aynı hikayeyi, hı-hı, anlattığında çocuklar bu sefer çok tek düze ağaçlar çizmişler. Çok çeşitli olmamış. Genellikle tek tip ağaçlar çizilmiş. 30'ar kişilik gruplar, denekler toplamda. Tek tip ağaçlar çizilmiş ve renkler daha az. Tek renkten ağaç çizilmiş mesela. Hmm.
Yani hakkı verilmeden anlatılırsa ne akılda kalıyor ne de değeri.
O devam eden etkiden yoksun kalıyoruz. Hı-hı. İşte biz şu anda hazır hikayelerin tüketicisiyiz ya.
Evet.
Neyden vazgeçtiğimizi bu yüzden fark etmiyoruz. Yani çocuklarla yapılan bu etkinlik iyi gösteriyor. Hı-hı. Hatta bu hikaye eğitimleri sırasında bir egzersiz daha vardır. O da şu, anlatıcıyı kendi iç kontrolünü güçlendirmek için anlatıcıyı bilgilendirmeden dinleyici topluluğuna derler ki sanki televizyon izliyormuşsunuz gibi bakın anlatana.
Hı-hı.
Bir müddet sonra anlatıcı teklemeye başlar ya da iç dinamiklerinde bir akort değişikliği olur. Biz televizyon karşısındaki halimize razı geldiğimiz için diğer hikayecilerle aramızdaki o dinamikten vazgeçiyoruz ve bu bizi aslında tek renkli, çok farklılıkları görmekten vazgeçebilen ve kendi iç potansiyelini, kendi iç anlatımlarını dile getirmekten vazgeçen biri haline getirebiliyor. Bu yüzden çok önemli. Tiyatro çok önemli, hikaye anlatıcıları çok önemli ve hikaye anlatmak çok önemli. Çocuklara özellikle 10 yaşına kadar anlatılan güçlü hikayelerin hayat boyu onların yanında sadece değer anlamında, yani temel yaşam ilkeleri anlamında değil, onların kendilerini ifade edecekleri çeşitlilikler anlamında çok desteği var.
Hı hı.
Anne baba olmanın biraz da böyle bir sorumluluğu var. İyi anlatmalı ve anlatırken özen göstermeli. Ne anlatıyor, nasıl anlatıyor? Çünkü o anda bir hikaye anlatıcısı, aynı öğretmenler gibi, aynı idareciler gibi herhangi bir iş yerinde çalışan. Çünkü karşı tarafa hikaye anlatmadan bir şeyi anlatmak çok mümkün değil artık. Biliyoruz yetişkin, evet, iletişiminde.
Dolayısıyla en önemlisi ses. Onu takip eden de vücut dili diyoruz. Hikayenin en etkin şekilde ortaya
ve
çıkaranı.
Ve kendi sesini bulmak. Eğer biraz hikaye anlatmayı yazarlar için de böyledir. Yani yazar da kendi sesini, hı-hı, bulmuş kişidir aslında. İç sesini. Biraz önce iyi bir örneğini dinledik beraber. Kendi sesini bulmak, bir başkasına benzemeyen halinizle onu anlatabilmek ve onunla bir çamura şekil verir gibi şekil vererek oynayabilmek. Tabii buna ileri aşamalar. Hı-hı. Ama günlük hayatın içerisinde ben biraz daha anlatmak istiyorum, ben biraz daha yazmak istiyorum, benim bu tür hedeflerim var diyen insanlar için tekrarlayalım. İyi bir ortağa ihtiyaç var. Bir anlatıcı dinleyici ortağı. Eğitimleri var tabii, gidebilirler ama her şeyden önce bu önceden kaydedilmiş hikayelere razı olmaktan cayıp aktif, o anda canlı ve karşılıklı hikayelerin tarafı olmayı tercih etmek önemli. O biraz önce bahsettiğimiz et kemik dengesi böyle oturuyor. Hı hı. Eğer bende çok aksiyon varsa, aksiyon filmleri gibi, yani bir müddet sonra kavga, dövüş ve takip sahnesi izlemek sizi biraz dışarıya atar izleyici olarak. Onun için araya duygusal şeyler koyarlar filmde de. ben anlatırken de böyle aslında. Eğer et kısmı, yani o betimleme kısmı çok fazla olursa bu sefer de hikayeyi takip edemez dinleyici, kaybolur. Neydi, neredeydik, ne olmuştu en son diye. Bu da biraz bize Avrupa filmlerini hatırlatıyor. Hani daha uzun sahne ve pastoral doğal çekimlerin olduğu. Her ikisi de günlük hayatta dinamik bizim için. Biz hepsini sürekli kullanıyoruz. O yüzden bir ortağınızın, bir gözlemcinizin olması önemli. Bu tür bir egzersiz çok değerli, yapabilir meraklısı. Herhangi bir hikayeyi anlatırken çok fazla aksiyon anlattın, ben seni takip edemedim mesajını verebiliyorsa eğer dinleyici. Ya da kayboldum, çok fazla anlatıyorsun, şurada şöyleydi, şu renkti, şöyle kokuyordu vesaire gibi. Bu geri bildirimi alıp buna göre kendimize şekil verebilmek, kendimizin eğitmeni olabilmek demek.
Peki eğitimleri var dediniz. Gidildi bu eğitimlere. Herkesin yapabileceği bir şey midir bu eğitimleri aldıktan sonra?
Aslında sizin mesleğiniz bunun en iyi örneği. Şimdi sizin her bu tür disiplinlerin hepsinde temelde bir yetenek varsa eğitimle birlikte siz onda yıldızlaşabilirsiniz.
Evet.
Yeteneğim yoksa eğitimle birlikte belli bir aşamaya kadar o yönümü kullanabilirim. Ama yıldızlaşmak o ayrı bir şey. Yani o hani herkes dans eğitimi alabilir ama çok az dansçı gerçekten çok etkili sahne performansı gösterebilir. Ama sürekli dans eğitimi almak beni istediğim bir yerde dans edebilir konuma getirir. Yani hani bir yıldız olmayabilirim ama kendi öykümün içinde dans eden bir kendi öykümün yıldızı olabilirim. O yüzden yetenek varsa, özellikle çocuklarda görülüyorsa, mutlaka eğitim almalılar. Ama merakım varsa eğitim almak için yeterlidir. Yani kendim bir müzik çaldığında, örneğin bir düğünde kalkıp dans edebiliyorsam, o dans eğitiminden memnunum demektir. Ama aynı şekilde anlatıcı olarak bulunduğum ortamda anlatmak istediğim şeyi başı ortası sonu derli toplu bir biçimde anlatıp dinleyicilere aktarabiliyorsam, o zaman eğitim işe yaramıştır. Yazmak için de bu eğitimlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum, hikaye anlatıcılığı eğitimlerinin. Ama aynı zamanda örneğin ilkokul öğretmenleri gibi toplulukla çok iletişimi olan ara yöneticiler, örneğin çok üst düzey yöneticiler çünkü çok muhatap olmayabiliyorlar yoğunlukları dolayısıyla. Ama ara yöneticiler çok fazla şeyi anlatmak zorundalar ve metafor, yani mecazlarla anlatmak her zaman çok daha kolay karşı tarafa ulaşmayı sağlıyor. O olmasa zaten çok çok yalın ve nasıl söyleyelim, blok blok bir şeyler söylüyor olurduk. Telgraf çeker gibi.
Evet.
Oysa mecazlar bizim daha karşı tarafa ulaşmamızı, orada kalıcı olmamızı sağlıyor. Gökten üç elma düştü onun için çok etkili bir şey. Yani hani halk bilgeliği burada görünüyor zaten. Tekerlemeler, söz oyunları, çocuk oyunları, ki biz yine kuşak olarak buna birazcık daha nasıl söyleyelim, herhalde son kuşağıydık. Herhangi bir yetişkinin yönlendirmesi olmaksızın tekerlemeli ortak oyunlar oynayan kuşak olarak şu anda okul öncesi eğitimde veriliyor ama çocukların çoğu bunu edinmek zorundalar. Çünkü görmüyorlar, yani sokak çocukluğu olmadığı için artık görünmüyor. Fakat ta oradan başlıyor anlatıcılık. Yani bir çocuğun neye yeteneği olduğunu görmek, beden dilini kullanıp kullanmadığı, sesinin yatkın olup olmadığı, mimiklerinin çalışıp çalışmadığı oralarda görülüp seçiliyor.
Bir beceridir aslında. Örneğin siz ne anlatırsanız anlatın, ne söylerseniz söyleyin, biz sizi çok büyük bir keyifle dinliyoruz. Ağzınıza sağlık, sağ sesinize sağlık diyoruz.
Teşekkürler.
Haftaya yine ne anlatacağınızı büyük bir heyecanla,
çok
merakla bekliyoruz. Çok
sağ
teşekkür ederiz bu hafta için de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a Sihirli Sözcükler köşemizde bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri programının sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Ali Serin yayınımıza sizlere ulaştırdı. ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın derken seçtiğimiz müzikle baş başa bırakıyoruz sizleri.
Sesleri.